Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1-7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 26 Haban 1399 Hicri Kameri, 30 Rebiyul Evvel 1442 ve miladi 16 Kasım 2020 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal ile Fransa hükümetinin İslam'a karşı hakaretini desteklemesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, AKP'nin siyonist rejimle inişi çıkışı ilişkileri, sağlık bülteni ve yaşam anahtarları adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da korona salgınından dolayı 486 vatandaş hayatını kaybetti. Yargı Erki Başkanı Reisi Amerika'nın rezilliğin aşikar olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Kuzeybatı sınırlarımızda hiçbir değişikliğe izin vermeyeceğiz dedi. Rusya, Karabağ'da 725 sivilin Rus askerlerin gözetiminde evlerine döndüğünü duyurdu. Ve Avrupa Birliği Türkiye'yi Kıbrıs konusunda uyardı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Saadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 486 vatandaşımız da maalesef koronadan hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Sima Saadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 486 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13.053 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Sözcüleri böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 41.979'a, vaka sayısının 775.121'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.677'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne kadar iyileşenlerin sayısının 564.699'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 55 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1.325.000'e yükseldi. Amerika'da ise korona vaka sayısı 11 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 252.000'e geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Zeyd İbrahim Reisi, Amerika'da başkanlık seçimlerinden sonra yaşanan gelişmeleri işaretle Amerika'nın rezilliğinin aşikar olduğunu belirtti. Bugün açıklamada bulunan Yargı Erki Başkanı Reisi, günümüzde Amerika'da yaşanan gelişmeler, Amerikalı yetkililerin kendilerinden demokrasi imajı yaratmalarının ardından yaşanan bir rezalet olduğunu, Amerika'da son başkanlık seçimlerinden sonra uluslararası camianın Amerikalı yetkililerin kendilerinden sundukları imajın gerçek olmadığını ve büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunduklarını gördüklerini kaydetti. Reisi, Amerikalı yetkililerin tehdit ve tahrifle çeşitli toplumların düşüncelerine musallat olmaya çalıştıklarını, ancak İran camiası gibi aydın ve basiretli bir camianın Amerika'nın tehditlerinin kesinlikle etkili olmadığını bildiğini ifade etti. İran halkının düşmanlara karşı direnişine vurgu yapan reisi, bu halkın mesajı güvenlik ve iktisadi gibi alanlarda direniş ve güç üretmekten ibaret olduğunu belirtti. Amerika'da başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandığının ilan edilmesine rağmen Donald Trump hala seçimlere hile karıştığı iddiasını sürdürüyor ve seçim sonuçlarını kabul etmeye yanaşmadığı gibi bazı önemli eyaletlerde yargıya başvurduğu anlaşılıyor.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakri Keni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Amerika ve Batılı devletler tarafından İran milletinin haklarının sürekli ve açık şekilde ihlal edilmesine karşı sessizliğini eleştirdi. Bakri Keni bugün yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kararın onaylanması için bazı ülkelerin çabalarına dikkat çekerek bu karar taslağını hazırlayanların kendi halkları, İran halkı, Filistin ve Yemen halkı dahil diğer bölge halklarının haklarını ihlal etme konusunda karanlık karneye sahip olduklarını kaydetti. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri İran milletine karşı bu karar taslağını sunan Kanada'nın sistematik olarak insan hakları ihlalcisi olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suudi Arabistan tarafından 222 Yemenli çocuğun katledilmesine rağmen bu ülkeyi çocuk katili devletler listesinden çıkardığına dikkat çeken Bakri Keni, bu kararın hiçbir insani ve insan hakları kriterleriyle bağdaşmadığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzadeh, kuzeybatı sınırlarda hiçbir değişikliğe izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzadeh, İran'ın kuzeybatı sınırlarında değişiklik olmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzadeh bugün düzenlediği basın toplantısında, Dağlık Karabağ krizinden sonra bölge haritasında herhangi bir değişiklik olacak mı şeklinde yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi. Bölge haritasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dağlık Karabağ bölgesinde artık yabancı teröristlerin varlığının son bulmasını umuyoruz. Karabağ krizinin barışçıl çözümü tüm bölgenin yararına olacaktır. İranlı sözcü medya ortamlarında kara kampanya amaçlı sahte haritalar yayınlandı. İran ile bölgenin coğrafi sınırları değişmemiştir. Sadece İran sınırları değil, bölgenin sınırları da değişmeyecek. İlan edilenin dışındaki herhangi bir değişikliği kabul edemeyiz. Duyduğumuz koridor basit bir geçiş yolu ifadelerinde bulundu. İran Dağlık Karabağ krizinin çözümünde daha belirleyici bir rol oynamak istemiyor mu sorusuna Hatipzadeh, İran bölgedeki tüm denklemlerde stratejik bir rol almıştır ve rolü devam edecektir. Bu krizle ilgili tek kalıcı çözümün adalet ilkesiyle taraf ülkelerin egemenliğine dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve buna yardımcı olan her adım İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır cevabını verdi. Said Hatipzadeh, Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan ateşkes krizin son bulması için nihai çözüm olmayabilir. Ancak etkili bir adım olduğuna inanıyoruz. Bölge dışından hiçbir yıkıcı aktör buraya ayak basmamalı. Biz bunu açıkça dile getirdik. Bölgedeki taraflar da doğal süreci takip etmesi gerekiyor. Biz de bu yönde olduğumuzu ve bunun dışında herhangi bir süreç olmayacağını düşünüyoruz. Amerika ordusunun Irak'taki Ayn el-Esad üssünde artan askeri hareketliliğine ilişkin Hatipzadeh, Amerika'nın başlattığı savaşla kan dökülmesi onların bölgeden atılmasına yol açacak ve bu kesinlikle gerçekleşecektir. İran ve komşu ülkeleri bölgede kalacak ancak saldırganlar sınır dışı edilecektir değerlendirmesinde bulundu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in İran karşıtı iddiasına tepki gösteren Hatipzadeh, Suudilerin İran, Yemen ve Filistin tutumunu eleştirdi. Sözcü Yemen halkını öldürmek ve Vehhabilik ile Selefiliği teşvik etmekle İslami birlik oluşturmak mümkün değil. Para harcayıp bir lobi satın alınamaz. İslam dünyasının varlıkları Filistin davasına ihanet için kullanılamaz. Suudi Arabistan bunlardan dönmediği sürece yalnızlaşma sorununun iyileşme ihtimali olmayacak açıklamasını yaptı. Suudilere seslenen Hatipzade, İran tüm İslam ülkelerine dostluk elini uzatıyor. Suudilerin tüm hatalarını ve planlarını biliyoruz ancak iyi komşu olmaya çalıştık. Bunun için bölgenin yükselişi için birlikte çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Ali Suud nefreti yaymaktan uzak durmalı diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karabağ çatışmalarında yerlerinden edilen 475 sivilin 19 otobüs ile Karabağ'ın başkenti olan Stepanakert'e geri döndüğünü belirtti. Bakanlık açıklamasında ayrıca cumartesi günü de Rus barış gücünün Hankeni'ye giden 250 sığınmacının olduğunu, 9 otobüsle de güven içinde Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçin koridoru üstünde eşlik ettiğini de hatırlattı. Buna ilaveten Savunma Bakanlığı açıklamasında 14 Kasım'dan bu yana Tümgeneral Andriy Volkoy liderliğindeki kurumlar arası insani müdahale merkezinin operasyonel bir grubun Handeki'de Rus barış gücünün bir parçası olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Karabağ'da Eylül sonundan geçen haftaya dek son yıllarda görülmemiş şiddette yaşanan çatışmalar Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin Karabağ'da tüm askeri operasyonların sona ermesine dair 10 Kasım'da imzaladıkları anlaşmayla da durdu. Anlaşma doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esasında ise ele geçirildi. Yerleşim yerleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin denetimine geçmiş oluyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın görevine son vermek kararı aldığını duyurdu. Ermenistan Parlamentosu Ulusal Meclis'te konuşan Paşinyan, Mnatsakanyan'ın görevine son vermek kararı verdiğini duyurdu. Mnatsakanyan istifasını bakanlık sözcüsü Anna Nagdalyan da Facebook'tan duyurdu. Mnatsakanyan, Mayıs 2018'de bakanlık koltuğuna oturmuştu. Ermenistan'da halk Karabağ'daki hezimetin ardından hükümetin istifasını istiyor. Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" ifadelerini kullandı. Karabağ'da barış anlaşmasının ardından Paşinyan hükümetine yönelik darbe girişiminin önlendiği bildirildi.
Dağlı Karabağ Türk askerinin gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Türk basınına göre Dağlı Karabağ Türk askerinin gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Buna göre Ermenistan Dağlı Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verirken Adam, Laçin ve Kervecer toprakları Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller, Birleşmiş Milletler gözetiminde evlerine geri dönerken esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek. Üç ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus barış gücü askerlerin gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ile Erivan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlı Karabağ dışında korunması konusunda anlaştığını söylemişti.
Dün gece 79 yaşında hayatını kaybeden Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı merhum Velid Elmerlem için bugün Şam'da cenaze töreni düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bugün Şam'da çok sayıda yetkili ve kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Umman Dışişleri Bakanları Velid Muallim hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyede bulundular.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İslam İnkılabı rehberi, Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla bu ülke halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundular. Velid Muallim'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Zarif mesajında, merhum Velid Muallim'in ailesi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililer için başsağlığı dileğinde bulundu. Zarif'in kaleme aldığı mesajda, Velid Muallim yaşamı boyunca Suriye'nin ulusal çıkarlarına ve güvenliğine hizmet etmekte önemli rol oynamıştır denildi. Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye halkı ve hükümeti için esenlikler, hayatını kaybeden Velid Muallim için Yüce Allah'tan rahmet diledi. İslam İnkılabı rehberi, Uluslararası Danışmanlık Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayınladı. Velayetinin mesajında şu ifadelere yer verildi. Uzun yıllar Suriye hükümeti ve halkının çıkarlarını savunma konusunda çeşitli sorumluluklar üstlenen Velid Muallim terör örgütleriyle onların batılı, Arap ve İbrani destekçileriyle birlikte ülke düşmanlarına karşı mücadele alanında yüksek direniş gösteren bariz bir örnek isimdi. Utanç verici bir anlaşma olan Camp David anlaşmasına katılan Arap dünyası cephesinden ayrılarak direniş cephesinde yer alan Muallim ömrünün sonuna kadar verdiği sözüne bağlı kaldı. Hiç şüphesiz onun adı Suriye halkının akıllarında büyük bir isim olarak kalacak. Velayeti mesajında Velid Muallim'in vefatı nedeniyle Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bugün 79 yaşında vefat eden Muallim, 2006'dan beri ülkenin Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. grup 5. maçına sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanda kaldı. Böylece Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı rakibine karşı oynadığı 8 maçta ilk galibiyetine ulaştı. Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen Ay Yıldızlı ekip 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili iki devletli çözüm önerisinin kabul edilemez olduğunu belirtti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs'a 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılması ile ilgili açıklama yaptı. Borrell, diyaloğa alan açma girişimlere devam ederken ve Kıbrıs sorununun çözümü ve Adana'nın birleşmesine yönelik müzakerelerin Birleşmiş Milletler himayesinde hızla başlamasına ihtiyaç duyulduğu bir zamanda Maraş'ta bugünkü gelişmelere meydana geldiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Borrell sözlerine tepki göstererek Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık haline getiren Avrupa Birliği'nin şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini gösterdiğini bildirdi. Aksoy, Kıbrıs meselesinin taraflarının belli olduğunun adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Adana'nın ortak sahibi iki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkün olacağının altını çizdi.
Türkiye, Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve daha sonra Türkiye'ye geldikleri tespit edilen Irak uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü General Yahya Resul, Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD'in iki elebaşının yakalandığını duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Resul yaptığı açıklamada, terörle mücadele güçlerinin bugün Kerkük'ün Zaytun çölünde IŞİD'in iki önemli elebaşını yakalamayı başardığını bildirdi. Sözcü, operasyonun Irak'ın istihbarat ve güvenlik servislerinin yoğun koordinasyonu ile gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Bu arada Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdülvahab Saidi yaptığı açıklamada IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Kureyşi hakkında yeni bilgileri ulaştıklarını ve faaliyetini izlemeye başladıklarını duyurdu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile Fetih Hareketi, ulusal barış görüşmelerini tamamlamak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiler. Hamas sözcüsü Hazım Kasım bugün yaptığı açıklamada Hamas ile Fetih temsilcilerinin Kahire'de toplandığına işaretle Hamas temsilcilerinin Kahire ziyaretinden amacın yapıcı ulusal katılım yolunu ve Filistinli gruplar arasında ortak görüşe varmak için önceki çabaları tamamlamak olduğunu kaydetti. Kasım, Hamas'ın ulusal barışın gerçekleşmesi ve Siyonist rejimiyle mücadele için bütünleşik bir stratejinin temelini atılması için çabalarını ısrarla sürdürdüğünü belirtti.
Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Mike Devin, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan seçimle ilgili davaların takip etmekle birlikte seçimleri kazanan Demokrat aday Joe Biden'e geçiş sürecini başlatılmasını istedi. Ohio valisi elde ettiği bilgiye göre Demokrat aday Joe Biden'in seçilmiş başkan olduğunu belirtti. Trump'ın desteklediği Fox News dahil birçok Amerikan haber kanalı seçimleri Demokrat aday Joe Biden'in kazandığını bildirirken Trump hala yenilgisini kabul etmiş değil. Trump dün attığı bir tweet'te seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek ilk kez Biden'in kazandığını itiraf etti.
Ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Sidney Powell, son seçimlerde kullanılan yazılım sistemiyle ilgili uyarıları göz ardı ettiği için CIA Başkanı'nın görevden alınmasını istedi. Trump'ın avukatı yaptığı açıklamada CIA Başkanı Gina Haspel'in görevden alınması gerektiğinin altını çizdi. Powell, Trump'ın seçimlere hile karıştığı iddiasını destekleyerek, Dominion Voting isimli elektronik oy kullanma sisteminin milyonlarca oyu sildiğini gösteren ifşaatçıların olduğunu söyledi. Trump'ın avukatı ancak Dominion Voting sisteminde iddia ettiği sorun ile ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Moskova Barış Anlaşması ve Karabağ Münakaşası'nın daimi çözümü belirsizlikleri etrafında. Rusya'nın Karabağ münakaşasına son verme planında belirsizlik ve şüpheler devam ederken, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin sessizliği sürüyor. Karabağ münakaşasına son verme konusundaki Rusya Barış Anlaşması maddeleri üzerinde önce Rusya ve Türkiye arasında mütabakat sağlandığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından sonra defalarca yaptığı açıklamalarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen tüm topraklarının kurtarılması gerektiğine vurgu yapıyordu. Ancak stratejik öneme sahip Şuşa kentinin geri alınmasından sonra birden Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalandığı duyuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şüphe uyandırıcı ve düşündürücü yaklaşımındaki bir değişiklik, Rusya ile imzalanan barış anlaşmasının Erdoğan'ın bilgisi dahilinde düzenlenip imzalandığı ortaya koydu. Erdoğan ayrıca Karabağ'da Ermeni ve Azeri güçleri arasındaki 45 günlük savaş boyunca adeta Azeri mevkidaşının sözcülüğünü yaptı. Anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye liderlerinin bu ülkenin Nahçıvan ve işgalden kurtarılan toprakların üzerinden Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerine bağlanmak istedikleri netleşti. Türkiye'nin bu isteğinin gerçekleşmesinin ardından Ankara liderlerinin diğer art niyetlerinin peşinde oldukları anlaşıldı. Bazı İranlı uzmanlara göre bu anlaşmada Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman vatandaşlarının ülkelerinin toprak bütünlüğünün tamamen sağlanmasına ilişkin isteği göz ardı edilmiştir. Azeri halkın Karabağ'ın tamamen işgalden kurtulup Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlanması isteği devam ediyor. Öte yandan Karabağ Savaşı sırasında yerlerinden edilen insanları yeniden kendi yurtlarına taşıma ve yerleştirmenin büyük masrafları ile 2000 Rus barış gücünün maaş ve maliyeti gibi diğer masrafları da unutmamak gerekiyor. İran'ın eski Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçisi Muhsin Pakayin şöyle diyor. Rusya barış anlaşmasının sürdürülebilir barış ve ateşkes ile sonuçlanabileceği konusunda birçok belirsizlikler ve soru işaretleri vardır. Rus askerlerinin barış gücü olarak konuşlanmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün tamamının sağlanması pek beklenmiyor. Bu belirsizliklerin yanı sıra kuşkusuz ilerleyen zamanda anlaşmanın maddeleri hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kalacağı sorunlar ortaya çıkmış olacaktır. Çünkü bu anlaşmanın hayata geçmesi sonucu İlham Aliyev yönetiminin bazı sorunları belirginleşecektir. Özellikle Türkiye'nin kendi çıkar ve menfaatlerini gözeterek düzenlediği anlaşma metninin ne ölçüde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin menfaatlerine karşı olduğu zaman ilerledikçe ortaya çıkmış olacaktır. Anlaşma imzalandıktan önce ve sonra Bakü ve Ankara merkezli medya tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik türlü suçlamalar yöneltildi. Kimi basın yayın kuruluşları İran'ı Karabağ Savaşı'na karşı duyarsız kalmakla itham ederken, kimi medya İran'ı Ermenistan'a silah göndermekle suçladı. Son olarak da bazı basın yayın kuruluşları İran'ın Ermenistan ile sınırlarının ortadan kalkacağını gündeme getirerek, Türkiye'nin savaşa ortaklığı nedeniyle İran'a büyük zararlar verildiği ve gelecekte de sorunlarla karşı karşıya kalacağı ileri sürüldü. Bu suçlamalar ve iddialara Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı başta olmak üzere İranlı yetkililer yanıt verdi. En son olarak Irakçı, İran'ın Ermenistan ile sınırının kapatılacağı ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne transit yolunun İran üzerinden artık gerçekleşmeyeceğine dair iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtti. İran yetkilileri Karabağ'da savaşa son vermek için uluslararası kriter ve ilkeler çerçevesinde münakaşa ve etkin taraflar ve ülkeleri hazırladığı planı sunup Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya'nın sıcak karşıladığı plan konusunda Ankara'nın yanıtını beklerken beklenmedik biçimde Rusya barış anlaşmasının imzalandığı haberi yayınlandı. Unutmamak gerekir ki Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan topraklarında daimi barışın ve sorunların çözümü İran ve diğer bazı bölge ülkeleri olmadan mümkün olmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Yemen yasak silahların test edildiği arena başlığını taşıyor. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakan Danışmanı Hemid Abdülkadir Antar, Yemen'in batı menşeli yasak silahların test edildiği alana dönüştüğünü belirtti. Suudi koalisyonun Yemen'e karşı başlattığı savaş üzerinden 68 ay geçiyor. Bu savaş muhtelif boyutlardan ele alınabilir. Bundan biri, Batı kaynaklı yasak silahların Suudi koalisyon tarafından kurdurulmasıdır. Muhtelif raporlara göre Suudi koalisyonu geçen 68 ayda defalarca türlü yasak silahlar kullanmıştır. Misket, mikrobik, fosfor içerikli, kimyasal napalm ve vakum bombaları, türlü kimyasal gaz ve füzeler, Suudi koalisyonun Yemen halkına karşı kullandığı yasak silahlar arasında yer alıyor. İnsan hakları örgütleri daha önce Suudi Arabistan'ı Yemenlilere karşı misket bomba kullanmakla suçlamıştı. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Robert Cool, Will yaptığı açıklamada Suudi liderliğindeki askeri koalisyonun Yemen'de yasak misket bomba kullandığını belirtti. 2008 yılında yaklaşık 100 ülkenin kabul ettiği misket mühimmat sözleşmesi uyarınca bu silahların kullanılması yasaklanmıştır. Suali Koalisyonu'nun Yemenlilere karşı kullandığı yasak silahlarla ilgili üzerinde durulması gereken önemli bir konuda bu silahların Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere batı ülkelerin yapımı olmasıdır. Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün bildirdiğine göre 2015'ten 2019 yılına kadar Amerika, Suudi Arabistan'ın en büyük silah tedarikçisi oldu. Amerika aynı dönemde ihraç ettiği silahların %25'ini sadece Suudi Arabistan'a sattı. İngiltere Ocak 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a 6.4 milyar pound değerinde silah satışına izin vermiştir. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Danışmanı Hamid Abdulkadir Antar bu bağlamda şöyle diyor. Mütecaviz küresel koalisyona bağlı hava kuvvetleri 6 sene zarfında 1 milyon sorti uçuş gerçekleştirdi. Amerika ve İngiltere merkezli silah fabrikaları Yemen'e kendi silahlarını da test etmek için bir alan olarak kullandılar. Yemen Sağlık Bakanı Taha el-Mütevekkil, Yemen'e saldırılarından başladığı günden bu yana yasak silahların kullanıldığı bölgelerde kanser hastalarının sayısında %100 oranında artış olduğunu belirterek Suudi koalisyonun saldırılarının artması sonucu beyin ve sinir travmalarının da yükseldiğini kaydetti. Yemen Balıkçılık Bakanı Muhammed Zubeyri, ülkenin balıkçılık sektörünün Suudi koalisyonun Yemen'in kıyılarına düzenlediği saldırıları yüzünden en az 9 milyar dolar hasar gördüğünü belirtirken Yemen Taşımacılık Bakanı Zekeriya Eşami de Suudi koalisyonun abluka ve saldırıları yüzünden ülkenin ulaştırma sektörünün 5 milyar 857 milyon dolardan fazla zarara uğradığını duyurdu. Yemen'de insani ve altyapılara verilen hasarlar ve yasak silahların da kullanılmasının yol açtığı sonuçlar ortada dururken, uluslararası camia bu cinayetlere karşı sessizliğini korumaya ne yazık ki devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
İran şey tarjistina ve vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir kez daha ifade özgürlüğünü bahane ederek İslam peygamberi ve Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren çirkin karikatürlerin yayımlanmasını savundu sevgili dinleyicilerimiz. Dünya Müslümanlarının Fransız dergi Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakareti içeren çirkin karikatürleri yayımlamasından duyduğu öfke hala devam ettiği bir sırada Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron tekrar bu çirkin hareketi ve hakareti savunmaya kalkıştı. Şimdi Fransa'nın bu siyasetleri özellikle Müslümanları neden bu kadar hedef alıyor sorusu sıkça bu günlerde konuşulup aslında yanıtlanıyor. Biz de bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşünü Fransa hükümetinin niye Müslümanlara karşı bu kadar saygısız davrandığını konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konu biliyorsunuz birkaç haftadır aslında konuşuluyor. Charlie Hebdo dergisi İslam peygamberine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınladıktan sonra dünya Müslümanları bu konuya karşı itirazda bulundular. Ülkenin Cumhurbaşkanı Macron da bu konuyu ve meseleyi ifade özgürlüğü adı altında değerlendirdi ve savundu. Şimdi ancak bu konu hala devam ediyor. Bugün de son çıkan haberlere göre yine Müslümanlar Fransa hükümetinin hedefindeydi ve bu çirkin hareket yine ifade özgürlüğü adı altında yorumlandı. Şimdi ifade özgürlüğü acaba başkalarının dinlerine saygısız davranmak ve onlara hakaret etmek anlamında mı Batı toplumunda? Nasıl bir açıklama yaparsınız efendim?
Şimdi tabii Batı toplumu bir kere ikiyüzlü. Yani burası çok gerçekçi değil. Söyledi. Bugün Avrupa Birliği sınırları içerisinde, buna tabii Amerika'yı da dahil etmek lazım, antisemitik bir şeyde yani düşünce özgürlüğü bağlamında da olsa herhangi bir yorumda bulunmak bile sakıncalı ve tehlikelidir. Hatta yıllar önce Almanya'ya ben bir ara gittiğimde orada bir Alman bilim adamının Yahudiler ve ilgili olan bir eleştirisi, özellikle bu soykırım şeylerinin falan üzmece olduğu veya buna benzer şeyler söylediği için o bilim adamının ortadan kaldırıldığı ve bir daha da izine rastlanmadığı söyleniyor. Bir de tabii bu Fransa'nın davranışı, İslam'a karşı olan bu davranışı yeni değil. Yüzyıllardan beri var. Ben şimdi şu sıralar özellikle Fransız düşüncesi üzerine çalışmalar yapıyorum. Ernest Renan'a bakıyorum, Voltaire'e bakıyorum. O Fransız düşünürlerin tamamının hedefinin İslam olduğunu görürüz. Hatta Ernest Renan'ın şöyle bir şeyi var, bir yaklaşımı var. Der ki Müslümanları İslam'dan kurtarmak gerekiyor. Yani İslam'ı kendileri için başlı başına bir tehlike olarak görüyorlar. Zaten Fransa düşüncesinin temelinde de yatan budur. Bizim bu İslam dünyasına karşı yani bu pozitivist felsefenin, çarşı felsefenin, metafizikten ulaşan düşüncenin Fransa'dan başlayıp diğer dünya ülkelerini de içine aldığı bilinen bir gerçek. Yani tarihin şeylerine bakarsak bu böyledir. Fransa tabii bunu yaparken özellikle kaybolan şeyini güçlendirmeye çalışıyor. Yani Fransa Batı toplumu bir yaşlı topluma dönüşüyor. Kendilerini yenileme veya Müslümanlar karşısında ayakta tutma zorunlulukları var. Bunu da yapabilecekleri tek şey, bir de çünkü Fransa'da ciddi anlamda bir Müslüman tip de var. Yani Kuzey Afrika'daki siyahilerin veya Tunusların, Cezayirlilerin, Müslümanların veya dünyanın başka ülkelerinde giden Müslümanların onlar için ciddi bir tehdit oluşturduğu bir gerçek. Zaten onlar bütün olayları örgütledikleri şeylerle, yani hem örgütler üzerinden hem de bize kendileri bu tür faaliyetleri yapmaktan çekinmiyorlar ve devam ediyorlar.
Evet.
Yani bu savaş İslam'a karşı, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmaya dönük. Hatta bizim ülkemizde Türkiye'de bu pozitivist felsefede olan inkarcılar da, inkarcıların da beslendiği kaynaklar Fransız düşüncesidir. Yani bunu böyle görmede yarar var. Bu sadece Türkiye açısından değil, hemen hemen bütün dünya Müslümanlar içerisindeki ateizmin, sosyalizmin, Marksizm, yani o ideolojilerin tamamı Fransız kaynaklıdır. Oradan süre gelmektedir.
Doğru. Şimdi son soru olarak Ali Hocam, bu konuda herhangi bir siyasi çıkarında perde arkasında olup olmadığını siz düşünüyor musunuz?
Tabii, yani onlar şimdi ister istemez bir rekabet halindedirler. Yani Avrupa Birliği'nin gücü giderek daralıyor, giderek zayıflıyor. Onlar kendilerini güçlü tutmak zorundadırlar. Bir tarafta bu Müslüman toplumları sömürge olarak kullandıkları gibi, yani onların üzerindeki hakimiyetlerini zayıflatmamak ve diğer taraftan da kendi konumlarını korumak durumundadırlar. Tabii bir de Avrupa'nın Amerika rekabeti var. Onların arasında da böyle bir çekişme bulunuyor. Dolayısıyla Siyonizm'in de onlar üzerinde ciddi anlamda bir etkisi var. Yani bu da göz ardı edilemez.
Doğru. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederim Ali Hocam.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Fransa Cumhurbaşkanlığı Macron'un yine Müslümanlara hakareti savunması ve İslam peygamberine yönelik hakaretleri ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesi konusu etrafında bugünkü röportajımızı sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami'nin İranlı bilim temelli firmaların özel uçak tasarlayarak inşa ettiklerini vurgulaması, İranlı uzman hekim İreç Husrevinyan'ın koronavirüsün şimdiye kadar 200 kez mutasyona uğradığını belirtmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Tahran Belediyesi'nin katılımıyla Dünya Birleşmiş Kentler Kurultayı'nın sanal toplantısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Kurultayı toplantısında konuşan Tahran Belediyesi İletişim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Gulam Hüseyin Muhammedi, Tahran'ı kültürel konular için bir öncelik olarak nitelendirirken, İran başkentinin barışı teşvik etmede her zaman önce olduğunu belirtti. Sanal olarak düzenlenen bu toplantıda konuşan Muhammedi, korona salgınının tüm geleneksel iletişim yöntemlerini değiştirdiğini kaydederken, dünyanın dört bir yanındaki insanlar artık önceki yöntemleri kullanamaz, İnsanlar artık akıllı iletişime yönlendirilmektedir, dedi. Uluslararası barış örgütlerinin topluluklar arasındaki diyalog ve kültürel ve insani ilişkilerin her zaman ön saflarında yer aldığını ve bu önemli konuyu güçlendirmenin tüm paydaşlar için giderek daha etkili rol oynamayı gerektirdiğinin altını çizen Muhammedi, İran'ın başkentinin kentsel yönetim sistemini fikir, değer, gelenek ve diğer kültürel yönleri paylaşmak için her zaman bir diyalog destekçisi olarak değerlendirdi. Empati ve barışçıl etkileşimin küresel krizlerin üstesinden gelmede kilit unsurlar olduğunu ifade eden Muhammedi, tüm bunlara ek olarak kültürel diplomasinin birçok başka kapasitesi ve fırsatı vardır ve Tahran Belediyesi bu alandaki her türlü etkileşim ve işbirliğini her zaman kollarını açarak karşılıyor diye kaydetti.
İttilat gazetesinde Amerika'da Trump ve Biden taraftarları arasında çatışma yaşanması, İran ve Irak arasında ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde 3. Uluslararası İslam Sanatları yarışmasında İran'ın başarılı performansını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, minyatür, tesip ve çini dalında düzenlenen 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nda 3 İranlı sanatçı ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında tarih boyunca İslam kültürü ve sanatının en önemli başkentlerinden biri olma misyonunu devam ettiren Konya'nın köklü geçmişinden devraldığı bu eşsiz mirası korumayı başardığını belirtti. Altay bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na hat alanında 40, tesip alanında 38, minyatür alanında 26, çini alanında 50 olmak üzere birbirinden değerli 160 eser katılmıştır. Ağırlığı ülkemizden olmak üzere Cezayir, Endonezya, Irak, İran, Malezya, Mısır ve Suriye'den gelen eserler sergimizde bulunmaktadır diye konuştu. Yoğun bir çalışmanın ardından dereceye giren eserlerin belirlendiğini anlatan Altay şunları kaydetti. Hat dalında İran'dan Ahmet Ali Namazi 1., ülkemizden Muhammed Fatih Yıldız 2., Muhammed Nuri Çelikkaya ise 3. olmuştur. Tesip adalarında İran'dan Zeynep Rahnuma 1., ülkemizden Makbule Gül Çelik 2., İran'dan Fatıma Muvaddi 3. olmuştur. Minyatür dalında ise Merve Karlı 1., Ayşe Nalan Özdoğan 2., Figen Kubatoğlu 3. olmuşlardır. Çini alanında ise Hasibe Akarım 1., Kadir Ertürk 2., Betül Atlat 3. olmuşlardır.
Hemşehri gazetesinde İran'ın uydu alanındaki ilerlemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Uzay Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Ali Cafer Salih, İran uzmanların geliştirdiği teknolojiyle 100 kilogram ağırlığındaki uyduları 7000 kilometre yükseklikteki yörüngeye çıkaracaklarını açıkladı. Uzay Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri hakkında açıklama yapan Salih, merkezde tasarlanan yerli motorların yardımıyla 100 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu 400 kilometre yükseklikteki park yörüngesinden 7000 kilometre yükseklikteki operasyonel yörüngeye taşıyacaklarını belirtti. Salih bu teknolojiden belirlenen yol haritasına göre gelecekteki uzaya uydu gönderme projelerinde alçak yörüngeden yüksek yörüngelere geçişte yararlanacaklarını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. AK Parti'nin İsrail'le ilişkilerinin inişli çıkışlı süreci. Değerli dinleyiciler, Türkiye meseleleri uzmanı Celaleddin Muhammed Erduş'un AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin korsan İsrail rejimiyle inişli çıkışlı ilişkilerini ele aldığı yazısını sizlerle paylaştığımız programımızla birlikteyiz. Türkiye Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejim İsrail'i tanıyan ilk İslam ülkesi oldu. Korsan İsrail 1948 yılında Şom varlığını ilan etti ve Türkiye Devleti tam bir yıl sonra 1949 yılında bu rejimi bağımsız bir ülke olarak tanıdı. Gerçi Türkiye ile İsrail ilişkileri oldukça inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Ancak bu inişli çıkışlı sürecin özellikle Türkiye'de AK Parti iktidar olduktan sonra daha da belirgin hale gelmeye başladı. Türkiye devleti İsrail rejimini tanıdıktan sonra bu rejimle iktisadi, güvenlik ve askeri gibi alanlarda önemli anlaşmalar imzaladı. Türkiye devleti Erdoğan iktidarın başına geçtiği güne kadar Siyonist rejimle her zaman iyi ilişkiler oldu. Bir başka ifadeyle Erdoğan döneminden önceki dönemde Türkiye ile İsrail ilişkilerinde çok seyrek durumda gerginlik yaşandı. Türkiye'de Adnan Menderes'in başbakan olması ve Türkiye'de vahiy dilinde ezana izin verilmesi ve ardından Süveyş kanalı 1956'da İsrail tarafından işgale uğramasından sonra Ankara-Tel Aviv hattında ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin ardından Ankara karşı tarafla diplomatik ilişkilerini maslahat-güzar seviyesine düşürdü. Ancak 7 yıl süren bu dönemin dışında Türkiye ile İsrail ilişkileri her zaman en üst düzeye devam etti. Bu arada Türkiye'de Adnan Menderes'in İslami uygulamaları ve eğilimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı darbe ve Amerika'nın bu darbeye destek vermesiyle noktalandı. Gerçi Türkiye'de Müslüman halkın çoğunluğu işgalci İsrail rejiminden nefret ediyor ama yine de Ankara çeşitli dönemlerde Filistin meselesinde iki devletli çözüme destek veriyor. Aslında Türkiye korsan İsrail'i tanımakla ta baştan bu çakma rejimle İslam ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler bağlamında irtibat köprülerinden biri oldu. Öte yandan bu konum Türkiye açısından çok önemliydi. Öyle ki hiçbir şekilde bu konumunu kaybetmek istemiyordu. Türkiye'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer kazanarak iktidarın başına geçtiği ilk dönemlerde Türkiye-İsrail ilişkileri çok yüksek düzeydeydi. Erdoğan 2005 yılında Ariel Sharon'la görüştü ve daha sonra da art arda görüşmeler gerçekleşti. 2006 yılında Korsan İsrail'in Gazze şeridine dayattığı ve çok sayıda Filistinlinin şehadeti veya yaralanmasıyla sonuçlanan 22 günlük savaşın ardından Türkiye ile İsrail ilişkileri soğumaya yüz tuttu. İki taraf arasında gerginlik durumu 2009 yılında Davos Ekonomik Zirvesi kulisinde doruk noktasına ulaştı. Erdoğan Davos kulisinde düzenlenen bir panelde İsrailli mevkidaşı Shimon Peres'e şöyle dedi. Öldürmekten söz edilince sizin bu işi çok iyi yaptığınızı biliyoruz. Biz sizin nasıl Filistinli çocukları öldürdüğünüzü de biliyoruz. Türkiye yönetimi aynı yılda Korsan İsrail'in Gazze şeridine dayattığı savaşı kınadığını ilan ederek iki taraf arasındaki ilişkilere yeni bir darbe daha indirdi. Türkiye yetkilileri İsrail'in Gazze şeridine yönelik politikalarını devlet terörü ilan etti. O günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde Siyonist rejim aleyhtarı protesto eylemleri düzenlenerek İsrail bayrağı yakıldı. Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra Korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim 2009'da Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında arabuluculuğuna itiraz ederek Türkiye'nin bunun için iyi bir seçenek olmadığını açıkladı. Ancak bu konuda önem arz eden noktalardan biri, Türkiye Devleti'nin İsrail'i tanımakla ta baştan bu çakma rejimle İslam ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin bağlamında bir irtibat köprüsünden biri oldu. Nitekim bu konum Türkiye açısından çok önemliydi, öyle ki hiçbir şekilde bu konumunu kaybetmek istemiyordu. 31 Mayıs 2010'a gelindiğinde Filistinlere insani yardım taşıyan ve Gazze şeridine doğru uluslararası açık denizlerde yola çıkan Türkiye'nin Mavi Marmara gemisi, Siyonist rejim ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğrayarak durduruldu. Baskın sırasında gemide bulunan 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti. Bu olay Türkiye-İsrail ilişkilerinde derin bir yaraya yol açtı. Ancak 2013 yılında Siyonist rejim Türkiye'den özür diledi ve en son Tel Aviv 2016 yılında Türkiye'nin normalleşme için ortaya attığı tüm şartları kabul etti ve böylece ikili ilişkilere yeniden başlandı. Gerçekte Türkiye ile İsrail arasındaki iktisadi ilişkiler ve ticaret hacmi Erdoğan sonrası dönemde birkaç kısa ve geçici evrenin dışında sürekli artış kaydetti ve Türkiye Siyonist rejimle iktisadi ilişkilerinde başkalarını ortak etmek istemedi. Nitekim iki taraf arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler Erdoğan iktidar olduktan sonra yaşanan tüm gerginliklere rağmen 2,5 ve hatta bazı raporlara göre 4 kat arttı. Buna karşın ilginçtir ki Erdoğan iktidarında iki taraf arasında ilişkilerde Ankara yönetimi hiçbir zaman başta Hamas olmak üzere Filistinli direniş gruplarına desteğinden geri adım atmadı. Bu konu gerçi ilk bakışta bir paradoks gibi görünebilir ancak konuya daha derin bakıldığında farklı bir sonuç elde edileceği de kesindir. Gerçekte Türkiye bir yandan İsrail'le diplomasi masasını kuruyor ve öbür yandan İsrail karşıtı faaliyetlerini ilerletiyor. Türkiye'nin İsrail'le İslam dünyası arasında irtibat köprüsü olduğu meselesi iki taraf arasındaki ilişkileri irdelerken mutlaka gözetilmesi gereken bir konudur. Ancak Türkiye'nin korsan İsrail'le ilişkileri Ankara yönetiminin bazı Arap rejimlerin Tel Aviv'le normalleşme anlaşması imzalamalarına tepki vermesine engel olmadığı da belirtilmelidir. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri ve ardından Bahreyn rejimleri İsrail'le ilişkilerini normalleştirdiklerini ilan ettikten sonra Ankara bu konuya kısmen sert tepki göstererek varılan anlaşmaları ihanet niteledi. Türkiye'de ilk önce Erdoğan'ın Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini ihanet ve Filistinleri satma şeklinde değerlendirdi ve kısa bir süre sonra Erdoğan bizzat normalleşmeye kınadı ve hatta söz konusu Arap rejimlerle diplomatik ilişkileri tamamen kesmek veya kısmen seviyesini düşürmekten söz etti. Gerçekte Türkiye hem İsrail rejimiyle husumeti hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığı birçok sorun yüzünden ve sonuçta çıkarlarını kaybetmemek ve özellikle Araplarla Siyonistlerin arasında anahtar arabuluculuk konumunu kaybetmemek için kesinlikle Arap rejimlerin İsrail ile normalleşmesini onaylamaya yanaşmayacağı kesindir. Burada asıl sorulması gereken soru, Türkiye devleti kendisini Siyonist rejimle normal ilişkileri olduğu halde ve yine Tel Aviv'le yaşadığı onca gerginliğe rağmen neden ve nasıl Arapların İsrail'le normalleşme anlaşmasına karşı çıktığı sorusudur. Bu sorunun cevabı ise sadece bir yerde aramamak gerekir. Aslında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler özellikle son dönemde sürekli kötüye gidiyor. Bilindiği üzere AK Parti iktidarı İhvani akımı aralıksız ve sınırsız destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise var gücüyle Türkiye'nin bu yöndeki uygulamalarını ve desteklerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bundan başka Birleşik Arap Emirlikleri İslamsız bir iktisadi ve kültürel kalkınma modelini savunuyor ve bu süreçte İslami eğilimi olan Türkiye'nin AK Parti iktidarına kendisine ciddi bir rakip olarak algılıyor. Biraz önce de belirtildiği üzere gerçekte Türkiye ile İsrail arasındaki iktisadi ilişkiler ve ticaret hacmi Erdoğan sonrası dönemde birkaç kısa ve geçici evrenin dışında sürekli artış kaydetti ve Türkiye Siyonist rejimle iktisadi ilişkilerde başkalarını ortak etmek istemedi. Nitekim iki taraf arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler Erdoğan iktidar olduktan sonra yaşanan tüm gerginliklere rağmen 2,5 ve hatta bazı raporlara göre 4 kat arttı. Öte yandan son zamanlarda Libya krizi ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bu krize yönelik yaklaşımda yaşanan ihtilaf da bu iki ülkenin ilişkilerini daha da olumsuz etkilemeye başladı. Türkiye devleti Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede etkili bir güç olma konumuna gelmesini istemiyor. Türkiye, İsrail ile bölge ülkeler arasında tek irtibat köprüsü olarak kalmak ve bu konuda aktif konumunu kaybetmek istemiyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'dan F-35 savaş uçaklarını satın almak istiyor. Fakat Korsan İsrail buna karşı çıkıyor. Şimdi ise Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçaklarını satma kararını Ebu Dabi'nin Tel Aviv ile normalleşmesinin ödülü olarak telakki etmek mümkün. Gerçekte Birleşik Arap Emirlikleri kendince İsrail ile normalleşmenin ardından birçok imtiyazdan yararlanacağını düşünüyor. Fakat Türkiye de kesinlikle bunu hazmetmek istemiyor. Her halükarda Türkiye ile İsrail ilişkileri konusunda şunu da unutmamak gerekir ki bu ilişkiler çok önceleri ve çakma rejim İsrail kurulduğu günden sonra başladı ve AK Parti bu ilişkileri başlatan taraf değildi. Üstelik bu ilişkiler en çok AK Parti iktidarı döneminde dalgalandı ve birçok sorunla karşılaştı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi rejimleri şimdiki dönemde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmelerini Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerle karşılaştırmamalıyız. Ve son olarak Türkiye hem İsrail'le husumeti hem Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığı birçok sorun yüzünden ve sonuçta çıkarlarını ve Araplarla İsrail arasında arabulucu konumunu kaybetmemek için hiçbir zaman bu rejimlerin İsrail'le normalleşmesini onaylamayacaktır. Bu arada gelişmeler Suudi Arabistan'ında pek yakında bu ayıp anlaşmalara katılacağı ve Türkiye ile Arap rejimlerin arasındaki gerginliklerin daha da tırmanacağını gösterdiği söylenebilir. Değerli dinleyiciler, AK Parti'nin İsrail ile ilişkilerinin inişli çıkışlı sürecini ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde yutma sorunları sayılan odinofaji ve disfagi ile ilgili sizlerle konuşacağız.
Sindirim sistemi hastalıkları genel olarak besin maddelerinin vücuda alınması, yemeklerin sindirilmesi ve genel olarak sağlık durumuna doğrudan etki yapabilir. Sindirim sistemi ağızdan başlanıp makata kadar devam etmektedir. Bu yüzden sindirim sistemi hastalıkları geniş çaplı hastalıkları kapsamaktadır. Bu nedenden dolayı sindirim sistemi hastalıklarını sindirim sistemi organlarına göre incelemek yerinde olacaktır. Sohbetimizin devamında yutma sorunlarıyla ilgili konuşacağız.
Odinofaji olarak bilinen ağrılı yutma sorunu, patolojik bir hastalık olarak yemek, sıvı, ilaç veya herhangi başka bir yiyecek veya içeceğin alınması sırasında kişinin acı çekmesine yol açan bir hastalıktır. Bu sorun aslında göğüs kafesinde de ağrılara yol açar. Ağrılı yutma normal bir durum değildir. Bu ağrı soğuk algınlığı yüzünden yaşanırsa hızlı bir şekilde yok olur. Ancak aksi halde ciddi bir sorun söz konusudur. Bu durum ise acil bakıma ve müdahaleye ihtiyacı vardır.
Ağrılı yutma kimi durumlarda soğuk algınlığı gibi hafif hastalıklardan ötürü meydana gelebilir. Bu durumda ağrılı yutma sorunu kendiliğinden yok olur. Kronik ağrılı yutma kimi genetik sorunlardan dolayı da yaşanabilir. Ağrılı yutma durumu birçok hastalıktan da kaynaklanabilir. Kimi durumlarda kronik ağrılı yutma yemek borusu kanserinden dolayı olabiliyor. Bu da yemek borusunda ortaya çıkan tümörden dolayı olabilir.
Yemek borusu kanseri, uzun süre tütün ürünlerinin alınması, alkol tüketimi veya mide ağzı sızlaması yüzünden ortaya çıkabilir. Ayrıca bu hastalık genetik ve ailevi bir sorun da olabilir. Kandida enfeksiyonu olarak bilinen mantar enfeksiyonu da ağrılı yutma gibi kanser belirtilerini ortaya çıkarabilir. Mide reflüsü ise yemek borusunun alt sfenkterinin doğru şekilde kapanmamasına yol açıp sonuçta mide asidinin yemek borusuna akmasına yol açar. Bu da ağrılı yutmaya neden olur. Bu da mide ağzı sızıntısına ve göğüs kafesi ağrısına yol açar.
HIV'ye yakalanmış kişilerde de genellikle yemek borusu sorunları görülmektedir. Kandida enfeksiyonu bu alanda en yaygın sorunlarındandır. Kimi durumlarda HIV tedavisi için kullanılan kimi antivirüs etkenlerde mide reflüsüne neden olup sonuçta adenofaji veya ağrılı yutmaya sebebiyet veriyor. Hastanın ağzı, boğazı, yemek borusu veya midesinde yaralar oluşabilir. Yaralar ayrıca midenin reflüsünün tedavi edilmemesinden dolayı da ortaya çıkabilir. İbuprofen gibi iltihap karşıtı ilaçların uzun süre alınması bu tür yaralara yakalanma riskini artırır.
Ağrılı yutma sorunu kanser için kullanılan radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinden de kaynaklanabilir. Reçete edilen kimi ilaçlar da ağrılı yutmaya yol açar. Ağrılı yutma, dış nesnelerin boğaz veya yemek borusuna girmesi ve bu organları tıkanması ile de oluşabilir. Boğazın tıkanmasına yol açabilecek en yaygın nesnelerden biri de balık kılçığıdır.
Bu hastalığın kimi belirtileri hastalığın bir parçası olabilir. Örneğin ağrılı yutmada nefes darlığı sık görülen bir durumdur. Çünkü yutmayı zorlaştıran her şey nefes borusunu da tıkayabiliyor. Böylece hastanın ağzındaki ağrı yutma sırasında daha da şiddetlenebilir. Ağrılı yutma sorunu mide reflüsünün bir parçası olabilir. Çünkü mide asidi hastanın uykusu zamanında boğazına zarar verebilir. Doktor belirtileri dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve doğru teşhis koymalıdır.
Ağrılı yutma sorununun olup olmadığını belirlemek için özel bir teste ihtiyaç duyulmuyor. Doktor, hastalığın belirtileri ve fiziksel muayenelerden yola çıkarak sorunu kesinleştirebilir. Klinik muayeneler ve alınan bilgiler yeterli olmadığı zaman doktor endoskopi sürecini başlatabilir. Endoskopik incelemeler sonuç vermezse doktor manometrik incelemeler tavsiyesinde bulunur. Ardından tedavi için gereken adımlar atılır.
Ağrılı yutmanın hangi tedavi yöntemine göre giderilmeye çalışılması ise nasıl oluşuna bağlıdır. Doktor hastalığın kaynağını bulamazsa ağrılı yutmanın zaman içerisinde gitgide giderilmesi mümkündür. Bu sorun normal soğuk algınlıkları ve aşırı alerjilerden sık görülen bir durumdur. Acı ve rahatsızlıklar yutma sırasında tekrarlanırsa muhakkak doktora başvurun. Bu sorunun çözülmesi için kimi zaman cerrahiye veya ilaçlar üzerinden tedaviye başvurulur.
Disfaji olarak da bilinen yutma güçlülüğü, yemek borusu veya boğaz adalelerinin yaşanan bir sorundur. Bu sorun herkesin başına gelebildiği gibi yaşlılar, yeni doğanlar veya sinir ve beyin sistemi sorunları yaşayanlarda daha fazla yaşanır. Boğaz veya yemek borusunu doğru çalışmaktan alıkoyan birçok sebep vardır. Bu nedenlerden kimi zaman hafif ve kimi zaman da ağır ve şiddetlidir. Bir veya iki kez yutma sorunu yaşıyorsanız doktora başvurmak zaruri değildir. Ancak sürekli yutmada güçlülük yaşıyorsanız ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız demektir.
Yutma sorunlarının şiddeti ve şekilleri farklı olabiliyor. Sorun hafif olduğu zaman yemeğin yemek borusundan geçmesinin daha ağır sürmesi ancak acısız olması anlamına geliyor. Sıvılar akarken ise hiçbir sorun görünmeyebilir. Sorun şiddetlendiğinde hem sıvı hem de katı yemekler ve içecekler yemek borusundan geçerken yukarıya geri püskürtülüyor. Orta şiddetli yutma güçlülüğü ise bu iki durumun ortasındadır. Yutmadaki yetmezliklerin tam olarak nedeni açıklanmalıdır. Örneğin yemek borusu kanserinin ilk belirtisi acısız ve hafif ağrılı yutma ağrısı olabiliyor. Bu durum zaman içerisinde şiddetlenir. Bu yüzden yutma sorunları hemen doktorlar tarafından incelenmelidir. Genel bir ilki olarak sorunlara hemen teşhis koyulmalıdır. Böylece tedavisiz şansı da artacaktır. Yutmada yetmezliği sorunu yaşanırsa hemen sindirim sistemi uzmanlarına başvurun ve konu hakkında hafif ağrılı ve acılı bile olsa sağlık bilgilerinizi de onurla paylaşın.
Ki Kişinin yutması ve yemek almasında etkili olan 50 kadar sinir ve kas çifti bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle birçok yetmezlik veya kusur yutma sorunlarına yol açabilir. Mide reflüsü, mide ağzı sızlaması, guatr, yemek borusu iltihaplanması veya özofajit, yemek borusu kanseri, yemek borusu uçuğu, tekrarlanan ve nükseden dudak uçuğu bu durumlara yol açabilir.
Yutma sorunlarını yaşadığını düşünen, özel belirtiler taşıyan biri ağzından su akması, sesinin koyulaşması, boğazının tıkanması, kusma, beklenmedik kilo kaybı, mide ağzı sızlaması, yutma sırasında boğulmak, acı duymak veya katı yemekler yerken bu durumları yaşıyorsa, sık öksürürse doktora başvurmalıdır. Bu belirtiler belirmişse zaten kişi iştahını kaybeder. Bu da önemli bir belirtidir.
Yemek yerken yutmada sorun yaşayan çocuklar ise özel yemekler yemekten sakınmalıdır. Bu çocukların ağzından yemek ve sıvılar dışarı akar. Yemek öğünleri sırasında kusarlar. Nefes darlığı yaşayıp kilo kaybederler. Bu durumda da yutma ve sorunları hakkında doktora bilgi vermelisiniz. Doktorlar fiziki muayene yaptıktan sonra ilk olarak ağız boşluğunu incelerler ve ödemin olup olmadığına bakarlar. Tam nedenin belirlenmesi için ise genel olarak röntgen, fluoroskopi, endoskopi veya manometrik incelemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Yutmadan yaşanan sorunlar kalıcılaşırsa kötü beslenmeye ve susuzluğa yol açıyor. Özellikle gençler ve yaşlılarda bu durum doğru sonuçlara neden olup hayati tehlike yaşanmasına da sebebiyet veriyor. Bu durum kesin bir şekilde tedavi ettirilmelidir. Bu çerçevede tedavi yöntemi ise sorunun kaynağına bağlıdır. Yutma sorunlarının tedavisi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Hasta beyin, sinir veya ağır adale sorunları yaşıyorsa yutma için gerektiği kimi kas egzersizlerini yapması lazım. Ayrıca doktorlar hastalarına yutulması daha kolay yemekler ve içecekleri tavsiye ederler.
Bir başka tedavi yöntemine göre hastanın yemek borusunun içine bir cihaz yerleştirilir. Bu cihaz yemek borusunun dar kısmını genişletir. Bu süreçte hastaya birkaç defa bu cihaz yerleştirilir. Kimi durumlarda hastanın yemek borusunu tıkayan nesnenin alınması için de özel, ince ve uzun cihazlar kullanılır. İlaç reçete etme ve cerrahi de başka tedavi yöntemlerinden sayılır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli programımızın 47. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunur. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer, sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.